yaptığımız yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın seslerinde haftanın son iş gününde işte yine buluştuk. Güzel bir gün diliyoruz hepinize. Ve bugün de bizimle birlikte olan, olmak isteyen tüm sevgili dostlarımızı yayınımıza davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir. Bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na ya da TRT Memleketim FM'e hepinizi bekliyoruz. Bugün programımızın ilk bölümünde Fransa'ya bağlanacağız. Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği bünyesinde 2 senedir öğretmenlere uygulanan mesleki eğitim programları üzerine Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği Koordinatörü Şevket Tüfekçi ile telefon bağlantımız olacak. İkinci bölümümüzde ise Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamızla peygamberimiz ve gençlik konusunda güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hayatın Sesleri güzel bir müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk telefon bağlantımızda sizlerleyiz.
Ya Rab, kalbimin sahibi.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk telefon bağlantımızla şimdi yayınımızı sizler için sürdüreceğiz. Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği Koordinatörü Şevket Tüfekçi telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Tüfekçi, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Aslında biz sevgili dinleyicilerimiz sizinle görüşmeden önce bir ön görüşme yaptık. Tam Sayın Tüfekçi'ye şunları söyledim. Maşallah o kadar yoğun çalışıyorsunuz ki biz de bunları dinleyicilerimize aktarmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kolaylıklar diliyoruz diyerek başlamıştım. Aynı cümleleri yineleyeyim. Gerçekten çok yoğun bir programla çalışıyorsunuz. Hep çocuklar için eğitimler düzenliyorsunuz. Gerek örgün eğitim olsun, gerek yaygın eğitim olsun. Şimdi de sanıyorum öğretmenlerimize yönelik çalışmalarınız var. Bugün de bu konuyu konuşalım istedik. Ne gibi çalışmalar var? Hangi amaçlarla düzenleniyor bu eğitim çalışmaları?
Ben de teşekkür ediyorum size. Gerçekten bize her zaman yayınınızda alıyorsunuz, misafir ediyorsunuz. Bizlerin, buradaki vatandaşların sesini Türkiye'nin dört bir tarafına duyuruyorsunuz. Ben de onun için buradaki vatandaşlar adına size teşekkür ediyorum. Neler yapıyoruz burada? Şimdi önce isterseniz mesleki eğitim programlarına başlamadan önce hani biz burada ne yapıyoruz? Biz yine bir vatandaşlarımıza hatırlatalım bunu.
Tabii ki, tabii ki. Çok iyi olur.
Strasbourg Büyük Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliği'nin bölgesinde 60 tane öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerimiz yaklaşık Fransa'nın 3'te 1'ine tekabül eden bir bölgede, Grand Est denen bir bölgede çalışıyorlar. Bu bölgede 360 tane değişik okulumuz var. Yani bizim okulumuz değil, bunlar Fransız devletinin açtığı Fransız milli eğitimine bağlı okullar. Bizim bu 60 tane öğretmenimiz Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliği'ne bağlı olarak bu okullarda Türkçe ve Türk kültürü dersleri veriyorlar.
Öğretmenlerimizin branşı da mı yine Türkçe üzerine, yoksa farklı branşlardan öğretmenlerimiz de var mı?
Farklı branşlardan öğretmenlerimiz olmuyor ama genellikle Türkçe, Türkçe edebiyatı ve yabancı dil öğretmenlerimiz genellikle ağırlıklar. Çünkü hani buradaki öğrencilerimiz işte kendi dillerini ya ikinci dil olarak öğreniyorlar ya ana dil olarak öğreniyorlar. Hani o konuda altyapısı, pedagojik altyapısı bu işlere uygun öğretmenleri tercih ediyorlar. Buraya öğretmen gönderirken.
Sonrasında
yani
çocuklarımıza eğitim programları var ama bu bahsettiğimiz Türkçe ve Türk kültürü dersi verecek olan 61 öğretmenimize için de ayrıca eğitim programları hazırlanıyor.
Evet, tabii. Şimdi şöyle düşün, hani 60 tane öğretmenimiz var, bu Fransa'nın 3'te 1'inin her tarafına yayılmış durumdalar. 5600 tane öğrenciye hitap ediyor bu öğretmenlerimiz. Ama dolayısıyla şimdi bu öğretmenlerimiz Türkiye'de yetişti. Buraya geldiler ama burada ayrı bir sistem var. Yani Fransız eğitimine bağlı onların bir alıştıkları bir eğitim sistemi var. Dolayısıyla bizim buradaki çocuklarımız da ne kadar tabii ki onlar hani bizim vatandaşımız, hepsi Türkler. Ama buradaki eğitim sistemiyle eğitildikleri için biraz eğitsel anlamda çalışmaları farklılıklar gösteriyor. Bunun için biz de bu öğretmenlerimizi bu eğitim sistemine adapte edebilmek için işte Türkiye'de en başta seçildikleri günden itibaren onlara bir takım eğitimler sunuyoruz. İşte Türkiye'de ilk başta öğretmenlerimiz buraya gelmek için sınavlara giriyorlar. Ondan sonra bir takım mülakatlara giriyorlar. Burada işte bu da yapacakları çalışmalar yönünde bir takım eğitimlere alınıyorlar. Bunlardan bir tanesi hani bu yıl işte Erzurum'da yapıldı. Ona ben kendim de katılmıştım. Daha sonra bu süreç hiç bitmiyor tabii. Burada da devam ediyor. Biz burada öğretmenlerimizin bu yeni geldikleri yaşam alanında onlara Türkiye'de alıştıkları oldukları sistemin dışında yaşayabilecekleri zorluklarla baş edebilmeleri için bir takım eğitim programları düzenliyoruz. Geçen sene birkaç yıldır bunları sürekli yapıyoruz buradaki Strasbourg'daki akademilerle, hani bizim milli eğitim dediğimiz yapılarla, onların bizle ilgilenen birimleriyle beraber. Geçen yıl bunlardan bir tane yaptık, çok başarılı geçti. Her iki tarafta, hem Türk tarafı hem Fransız tarafı bu eğitimlerden çok mutlu kaldılar. Dolayısıyla bunun sonucunda bizler Çankaya'nın bunları devam ettirelim, bırakmayalım, olumlu sonuçlarını gördük bu işin. Geçen sene bu eğitimleri daha küçük bir bölgede yapmıştık. Yani bu öğretmenlerin hemen hemen %50'sine yani 30 civarı bir öğretmenle çalışmıştık sadece Strasbourg çevresinde. Bu sefer bu eğitimleri o Grandes dediğim işte bütün Strasbourg Başkonsolosluğu eğitim atışına bağlı bütün bölgedeki öğretmenlere yönelik yapmayı düşünüyoruz. Ve bunun sorumluluğunu da bu sene biz aldık. Yani geçen sene ortak yapmıştık Fransızlarla beraber. Bu sene ise o çalışmaları biz kendimiz düzenliyoruz. Yani kendi ekibimizi, kendi eğitim ekibimizi kendimiz kurduk. Kendi eğitsel içeriğimizi kendimiz hazırladık. Biz okullarda ne tür problemlerle yaşıyoruz? Öğrencilerimize nasıl daha iyi eğitim verebiliriz? Onun üzerine düşündük. Bunun için bir takım toplantılar gerçekleştirdik. Onların içeriklerini hazırladık. Yarın da hatta bir tane nazik denen bölgede bir toplantımız var. Bu şekilde planlamalarını yapıyoruz programları.
Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi geçtiğimiz yıllarda da yaptık. Olumlu yansımaları oldu dediniz. Biraz anlatır mısınız? Hani o katkılar gerçekten çocuklarda gözlemlenebiliyor mu? Öğretmenlerde gözlemlenebiliyor mu? Direkt dışarıdan bakan veriler bunu algılayabiliyor mu?
Tabii ki tabii ki. Geçen yıl şeyi anlatabilirim size. Bu Kolmar bölgemiz var bizim. Burnu şimdi bu birlikte çalıştığımız müfettişlerle beraber öğretmenlerimizin derslerini ziyaret ediyoruz. Hani öğretmenlerimiz işte derslerini nasıl geçiriyorlar, neler yapıyorlar, biz onlara ne şekilde katkı sağlayabiliriz, bir takım problemler yaşıyorlar mı? Zaten bu formasyon çalışmaları da oradaki o denetlemelerin, ziyaretlerin neticesinde gelişen süreçler. Onları yaptığımızda geçen sene 5-6 Nisan'da yaptık bu çalışmaları. Ondan sonra burada Fransız müfettişiyle gittiğimiz toplantılarda öğretmenlerimizin orada çalışmalarda gördüğü uygulamaların hemen hemen birçoğunu derslerine entegre ettiğini gördük. Bu hem bizleri çok memnun etti hem de Fransız tarafından burada çok güzel iltifatlar aldık. Bakın işte ne güzel Türk öğretmenleri işte yaptığımız çalışmalardan faydalanmış. Hani bunlar öğrencilere de yansıyor, öğretmenlere yansımış. O şekilde güzel bir diyalogumuz geçmişti buradaki müfettişlerle.
Şimdi bu yeni eğitim programında çalışma takvimi nasıl işleyecek, neler yapılacak?
Geçen sene 2 günlük bir çalışma yapmıştık. Bu sene dedik ki biz bunu biraz daha yayalım ve de hani daha çok öğretmene bir şeyler sunmaktan ziyade öyle bir program geliştirelim ki öğretmenler kendi kendine hem araştırsın hem düşünsün. Yani çözümleri ortak birlikte bulalım. Bunun için ortak bir 7-8 kişilik bir grup belirledik. Tabii çok büyük bir alan hani burası. Onun için her bölgede diğer öğretmenleri görebilecek, işte ziyaret edebilecek arkadaşlardan seçtik bunları. Şimdi 8 Ocak'ta bir günlük bir programımız var önce. Bu bir günlük programda burada internet üzerinde bir tablet denen bir program var. Paylaşım programı. Başkonsolosluğu eğitim ateşiliğine ait bir paylaşım grubu oluşturduk orada. Bütün bizle ilgili bütün dokümanlar, kitaplar, her şeyimizi onlara kaydettik, koyduk. Şimdi ilk bölümde onları nasıl kullanacağız, o teknolojik altyapıyı, onu anlatacağız. Daha sonra ideal bir Türkçe ve Türk kültürü dersi nasıl gerçekleştirilebilir, onu kısaca özetleyeceğiz arkadaşlara. Daha sonra bu biraz önceki 7 tane dediğim formatör arkadaşımız arkadaşlara işte bu bir tane ideal yabancı dil dersinde olan işte dinleme becerisi, sözlü ifade becerisi gibi etkinlikleri onlara sunacaklar. Zengin bir sunum yapacağız, göstereceğiz. Daha sonra arkadaşlara diyeceğiz ki siz hepiniz bölgelerinize gidin. Bir ay boyunca bu teknikleri, hani bizden bunları gördük, biz bunları örnek olarak sunuyoruz size. Siz de bunları uygulayın. Bunları videolara çekin. Bizim dijital altyapımızın üzerine, o padletin üzerine yükleyelim. Aynı zamanda işte formatör arkadaşlar ya da uygun olan arkadaşlar bizlerini gözlemlesin. Bu şekilde hem anlattığımız şeylerin uygulanabilir mi, uygulanamaz mı olduğunu görelim. Hem de buradan aldığımız dönüşlerle ileride daha iyi, daha verimli çalışmalar yapabilirim. Bunun sonucunda da bir ay sürecek bu çalışma. 8 Şubat'ta toplanacağız. İşte 60 tane öğretmenimizi 6 karlı gruplara böleceğiz. İlk 6 grup grup çalışması şeklinde 6 tane masa etrafında toparlanacaklar. Diğer 6 grup bu 6 masada döneceğiz. Böylece 6 grup diğer 6 gruba bir ay boyunca nasıl çalışmalar yaptılar, eksiklikleri nelerdi, güzel tarafları nelerdi, bunları nasıl birleştirebiliriz, onun tartışmasını yapacak. Böyle bir aylık bir çalışma planladık şimdi.
Çok güzel bir program. Gerçekten ellerinize sağlık. Hani en azından bir program tasarlandıktan sonra hadi tamam bu program devam etsin değil de anladığım kadarıyla bu program hani olumlu yönleri neler, olumsuz yönleri neler, neler eklenebilir, neler çıkarılabilir, bunun tartışmalarının da yapılıyor olması bence çok önemli. O yüzden tüm öğretmenlerimizi ayrı ayrı kutluyorum. Fransız hükümetinin de bu yaklaşımının olumlu olduğunu ifade ettiniz, öyle değil mi?
Tabii tabii. Burada zaten altyapımızı, hani ben öğretmenlerimizle toplantı yapmadan önce bu çalışmalara gidiyoruz. İşte buradaki hem müfettişlerimizle hem de buranın bağlı olduğumuz müfettişlerin pedagogları var. Hani dil uzmanları. Onlarla konuşuyoruz. Diyoruz ki bizim böyle böyle bir projemiz var. Bu konuda size nasıl katkı sunarsınız? Nasıl yapalım? Çünkü hani biraz önce en başında dedim konuşmamızın. İki ayrı sistem var. Bu iki ayrı sistemi biz hani kendi çalışmalarımızı onların sistemini göz ardı ederek yaparsak bu işten güzel bir sonuç elde edemeyiz. Onun için sürekli onlarla birlikte, zaten ilk toplantımızı onlarla birlikte yaptık. Onlara dedik bizlere ne gibi destek sunabilirsiniz. Onlar da bize hem pedagojik anlamda, işte yönetimsel anlamda destek sundular. Hem de altyapı olarak işte bize salonlarını açtılar. Burada kanıtı denen üniversitenin salonları var. O salonlarda bize dijital altyapısı güzel olan 60 tane öğretmeni işte bir gün boyunca ağırlayabilecek çok güzel salonlar ayarladılar. Şimdi biz toplantılarımızı yapıyoruz. Ondan sonra 19 Aralık'ta onlarla bir daha bir toplantı yapacağız. Diyeceğiz ki biz böyle bir planladık. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne olabilir? Ne ekleyelim? Ne çıkaralım? Nasıl yapalım? Yani sürekli kontak halinde yapıyoruz bu işleri. Yoksa bizimdir yani. Sadece kendi başımıza yaptığımız zaman illa bir şeyler çekiyor. Çünkü hani eğittiğimiz çocuklar çocukları ama onlar bu sistemin içinde büyüdükleri için o sisteme alıştılar. Biz de dolayısıyla bu sistemden kendimize bir tal çıkarmamız gerekiyor. Bu eğitime işler katmamız gerekiyor diye düşünüyoruz.
Evet, gerçekten çok çok güzel bir program. Emeklerinize sağlık. Öğretmenlerimize tekrar lütfen başarılar dileklerimizi iletin. Hepsine ayrı ayrı ve oradaki çocuklarımıza da selamlarımızı gönderin. İnşallah Türk dili ve Türkçenin eğitimi ve öğrenimi konusunda tüm kalbimiz onlarla. Yeter ki Türkçemiz yıllar yılı aynı güzellikte devam etsin. Emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz.
İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Sizlere bir misafir ettiğiniz için iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği Koordinatörü Şevket Tüfekçi ile Eğitim Ataşeliği bünyesinde 2 yıldır öğretmenlere uygulanan mesleki eğitim programları üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında peygamberimiz ve gençlik konusunda güzel bir söyleşimiz olacak. Thank you. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bugün bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz. Geçtiğimiz hafta Mevlid-i Nebi haftasını kutladık ve peygamberimiz ve gençlik teması işlendi. Dolayısıyla biz de bugün peygamberimizi ve gençliği konuşalım istedik programımızda. Neler söyleyeceksiniz? Peygamberimiz ve gençlik dendiğinde aklımıza ilk olarak ne geliyor?
Artık sadece bir gün olarak değil de bir hafta olarak kutluyoruz ki böylece sadece anmak değil de anlamak noktasında Allah Resulü'nü anlamak, onun gençlerle bir tema üzerinden ilişkisini anlamak üzerine kuruluyor. Bu yılki konumuz da Hazreti Peygamber ve gençlikti. Bir hafta Hazreti Peygamber ve gençlik konusu işlenildi. Gençlerle beraber buluşuldu lise, üniversite, her yaştan ve sadece gençler de değil, kendini genç hissedenler, hayatta yapacak bir şeyi olan insan da genç, sadece gençlerle değil, bu bağlamda da her toplumun her kesiminden insanla beraber ulaşılmaya çalışılan bir konu oldu. Güzel oldu, inşallah da devam ediyor. Hı hı. Öncelikle genç kavramı nedir ya da buradan girip Hazreti Peygamber Efendimizin gençlerle olan ilişkileri, İslam'ın o ilk günlerinde, Asr-ı Saadet'in ilk günlerinde gençlerin durumu nasıldı? Onlara bir girelim.
Lütfen.
Genç aslında baktığımız zaman gençlik hayatın en güzel çağı, ömrün baharı. Hatta Farsça genç kelimesi hazine demekmiş. Kens kelimesi de oradan geçiyor. İnsan ömründe çocukluktan yetişkinliğe doğru bedenen, fiziken, zihnen en güçlü olduğu bir dönem ama bir taraftan da henüz oturmamışlık, tecrübesizlik, ikisinin beraber gittiği bir dönemden bahsediyoruz gençlikten. Hazine var ama bizim o hazineyi nasıl kullandığımız,
nasıl işlediğimiz,
nasıl yönlendirdiğimiz, nasıl işlediğimiz, o gençliğin heyecanı hani bir küheylan gibi kalkıyor gidiyor ama o küheylanı biz nereye yönlendiriyoruz? O eğer hayra güzele yönlenirse gençliğin enerjisi bambaşka.
Hı hı.
Ama o heyecan köreltilirse, hayırda iyide güzelde yönlendirilmezse ya da sadece maddeye yönlendirilirse, madde ve mana ikisi birleştirilmezse, ahlak ve değerler gence verilmezse bu sefer biz kendi gencimizi köreltmiş oluyoruz. İşte bizim için her konuda olduğu gibi Allah Resulü'nün gençlerle olan beraberliği, son peygambere ilk inananların kimler olduğu, mesela Allah Resulü son peygamber ve baktığımız zaman ona ilk inananların çoğunluğunun gençler olduğunu görüyoruz biz. Bu çok önemli ve çok değerli bir şey. Bir iki kişi vardır 50 yaşın üstünde, 50 yaş civarında, 30 ve 50 yaş arasında yine birkaç kişiden bahsedilir. Allah Resulü'ne ilk inananların çoğu 30 yaşın altında. İşte hepimizin bildiği Hazreti Ali, Mus'ab bin Umeyr, Muaz bin Cebel, işte yine Hazreti Ali'nin abisi Cafer bin Tayyar. Hep baktığımız zaman genç. Allah Resulü'nün o gençlerin heyecanını İslam'ın hakikatiyle birleştiriyor. Bugün de bizim gençliğin heyecanını İslam'ın hakikatiyle tekrar buluşturmaya ya da o buluştuklarındaki o ipi sağlam tutmaya ihtiyacımız var ki o gençlerimiz içindeki o huzursuzluğu ya da hayata bir anlamsız ya da boş bakma, hayattan zevk alamamaya karşı kendilerini değerli hissetmeleri noktasında o hakikatle buluşmaya ihtiyaçları var.
Hı hı.
Peygamber Efendimizin etrafındaki ilk insanların genç olması. Mesela İlk eğitim şeyi Mekke'de Erkam bin Erkam'ın evinde, Ebil Erkam'ın evinde açılıyor. Orayı bir merkez olarak, eğitim merkezi olarak kullanıyor Peygamber Efendimiz. Ve Erkam bin Ebil Erkam 17 yaşında bir genç. Bu aslında o gence sorumluluk verilmesi açısından sen değerlisindir de demektir.
Evet.
Yani sen değerlisin. Sen bu yeni oluşmakta olan dinin en önemli parçasısın. Sen olmazsan bir şeyler eksik gidecek. Sorumluluk vermek aslında karşınızdaki insana değer vermek demektir. Ve genç için en önemli şey de ona değerli olduğunu sorumluluk üzerinden toplum içerisinde yapabileceği o heyecana, toplum içindeki oluşma katkıda bulunmasını birleştirmek açısından bizim için önemli. Onun için hem ilk inananların Peygamber Efendimiz'in yanında gençler olması ve onlar sadece inanma noktasında da değil, toplumda en önemli yerlerde gençlerin bulunması. Mekke'de Erkam bin Elkam'ın evi merkez, 17 yaşındaki bir gencin evi. Medine'ye gittiğimiz zaman da Medine'de Mescid-i Nebevi'nin yanında hemen Ashab-ı Suffe'nin Suffe açılıyor ve orada Ashab-ı Suffe de hep gençlerden. Peygamber Efendimiz'in yanında gençlerin eğitimi ve öğretimiyle, öncelikle Peygamber Efendimiz onların eğitimi ve öğretimiyle meşgul oluyor ve ondan sonra onları eğitimci olarak, öğretmen olarak da görevlendiriyor. Bunlar da sadece bilgi değil, bilginin de eyleme dönüşmesi açısından ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yine Hazreti Ali'nin abisi Hazreti Cafer, o da 17 yaşlarında falandır. Düşünün, bir genç Necaşi'nin karşısında İslam dininin hakikatini bütün o özgüveniyle ortaya koyabiliyor. Bütün bunlarda Peygamber Efendimizin gençleri ne kadar güvendiği, hı hı, ne kadar desteklediği, ama bir taraftan da o gençlerin, desteklenilen gençlerin onu hiç yanıltmadığını da görüyoruz. Biz yeter ki bugünden baktığımız zaman o gençliğe yeterli değeri gösterelim, onların önünü açalım. Onları doğruyla güzelle birleştirelim. O doğruyla güzelle birleştirdiğimiz zaman gençliğin enerjisinin başaramayacağı şey yok. O işte oradaki Allah Resulü'nün tabii sadece şey de değil, onlara karşı yaklaşımı, müsamahakar tavrı, öğretirkenki nezaketi, hani Kur'an-ı Kerim'de de Peygamber Efendimiz'i tanımlarken sen onlara karşı kaba ve katı kalpli olsaydın onlar etrafından dağılır giderlerdi diyor. Ki bu Uhud Savaşı'nın arkasından, bir hani taktik hatasından kaynaklanan savaş kaybedilmiştir. Bunun arkasından bile Allah Peygamber Efendimiz'e sen kaba ve katı kalpli olsaydın, yani böyle birisi değilsin, her şeye rağmen müsamahakar, anlayışlı, ama müsamahakar ve anlayışlı olman ya da yumuşak olman doğruyu söylemene de engel değil tabii ki. Hı hı. Hatta bununla ilgili güzel bir örnek vardır. Yeni Müslüman olmuş Muaviye bin Hakem denilir. Tabii şart tam bilmiyor. Hani birden her şeyi öğrenebilmek de mümkün değil. Namaz esnasında bir selam alıp veriyor. Yani konuşuyor. Dünya namazın dışında bir şeyle meşgul oluyor. Etrafındakiler çok şaşırıyorlar. Biraz böyle hani hissediliyor yüzlerine. Eyvah diyor, namaz bitince ben yandım. Yani büyük bir hata yaptım. Namaz bittikten sonra diyor Allah Resulü yanıma geldi. Bana ne kızdı, ne bağırdı, ne onun yüzünden böyle bir şey hissettim. Ama bana doğruyu anlattı. Ey Muaviye, bak namaz şöyle şöyle bir ibadettir. Onda dünya kelamı konuşulmaz. İşte tek bir tehlil Kur'an'dır. Ve bundan dolayı yani hem yumuşak, ama bu yumuşaklığı da doğruyu öğretmesine engel değil. Hatta yine geliyor en işte dinin büyük günah saydığı, çirkin kabul ettiği şeylerden birisi. Bir genç diyor ki ya Resulallah, ben zina yapmak istiyorum. Orada bunu Allah'ın Resulüne söyleyebilecek şeyi de gösteriyor. Oradaki hani Allah Resulü'nün nasıl hoşgörü sahibi olduğunu göstermesi açısından da önemli. Bir problem var, evet. Peygamber Efendimiz de onun empati yapmasını sağlıyor. Diyor ki işte bunu senin kardeşinle düşünseler ne derdin? Annenle, sevdiklerini tek tek sayıyor. İşte teyzenle, halanla falan tek tek sayıyor. İstemezdim ya Resulallah. Her birinde istemezdim. Ondan sonra hani o empatiyi yaptırıyor ona. Bütün o sevdiklerini zikrederek. Sonra da diyor Allah Resulü elini açtı. Ya Rabbi işte gencimizi bu kötü şeyden kurtar, ona karşı meyletmekten kurtar. Ondan sonra da hiç böyle bir şey düşünmedim. Sadece dua değil, o fiilen de yaptığı şeyin ne kadar çirkin olduğunu ona hissettirerek, kırmadan, incitmeden, ama doğruyu bulma noktasında da önüne açıyor. Genç insanlara çok büyük sorumluluklar veriyor. Mesela Mus'ab bin Umeyr'i 17-20 yaşlarında bir delikanlı Medine'ye öğretmen olarak gönderiyor. Birinci Akabe biatında 12 kişi var. Bir sene sonra 70 küsür kişiyle geliyor. Gencecik bir insan, sen daha toysun, yapamazsın, nasıl ulaşacaksın değil. Onda o cevheri görüyor. Liyakatin ne demek olduğunu, yaşın her zaman her şeyi ifade etmediğini, liyakatin, tecrübenin, kişideki yeteneğin nasıl ortaya çıkarılması gerektiğini gösteriyor. Üsame bin Zeyd mesela yine 20 yaşlarındadır. ordu komutanı yapar. Gencecik birisi, arkasında işte muhacirler, ensarlar, işte sahabenin içinde ileri gelenler, ama onda o cevheri görür. Sen idarecilik, komutanlık yapabilirsin özelliğini görür. Allah Resulü'nün sahabeyi ne kadar güzel tanıdığının, onların duygu dünyalarını, psikolojilerini ne kadar göz önünde bulundurduğunun da bizim için örneğidir. Yine Zeyd bin Sabit vardır. Yine Medine'ye geldiği zaman gençtir, 14 yaşlarında falan deniliyor. Bu gençteki o cevheri görür ve Peygamber Efendimiz der ki sen İbranice ve Süryanice'yi öğreneceksin. İki dil. Onda demek ki böyle bir şey, potansiyel hisset Allah, der Allah Resulü. Tabi o toplumda da Yahudiler falan olduğu için 15 günde öğrendi denilir Zeyd bin Sabit. İbranice ve Süryanice'yi o günkü günün dünyasında bir dil öğrenmenin, başka bir dili öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu Allah Resulü bilir ve bunu yapabilecek genci de sen bunu yapabilirsin diyerek yüreklendirir. Tabii ki hani Hazreti Ali de görevlendirilir, işte Muaz bin Cebel Yemen'e vali olarak, hani bir tereddüt, kolay bir şey değil, genç bir insan, sen bunu yapabilirsin. Sende bu potansiyel var. İşte ona nasıl hükmedeceğini sorar. Neye göre hükmedeceksin? Sen gideceksin, katılık yapacaksın. O der ki önce Kur'an'a bakacağım. Sonra Resul'ün sünnetine bakacağım. Ondan sonra da Kur'an ve sünnetten anladığım doğrultuda kendi görüşlerimle, kendi içtihadımla hükmedeceğim deyince Allah Resulü dua eder ona. Yani hem gönderir, hem onu yüreklendirir, hem de bir hani küçük bir yoklamadan da geçirir. Çünkü alacağı görev kolay bir şey değildir.
Evet,
o gençlerle beraber Allah Resulü'nün ilişkisini bizim göstermesi için önemli. Onun için Peygamber Efendimiz bana gençliğin yardımı lütfedildi diyor. O gençliğin heyecanı, yardımı ve çok ilginçtir. Mekke'nin ileri gelen Darun Nedve denilen o meclisten Allah Resulü'ne hiç inanan yokmuş. Hep o gençler, o gençlerin o yeniliğe açık, heyecanlı tarafını İslam'ın hakikatiyle birleştirmeyi başarmıştır Allah Resulü. Bizim de bugün baktığımız zaman bugün o gençlerin heyecanını, enerjisini, doğruya olan aşkını, onu bir güzelle, doğruyla birleştirebilsek, gençlik bir toplumun çünkü en büyük değeridir. O bizim için, geleceğimiz için yapamayacağımız, başaramayacağımız şeyin olmadığı anlamına da gelir.
Evet, aslında biz Türkiye'de çok şanslıyız.
Evet, gençimiz gençimiz çok.
O heyecanlı yürekler çok.
Evet.
Bu anlamda acaba biz sevgili peygamberimiz kadar gençliğe güveniyor muyuz, ne dersiniz?
Aslında baktığımız zaman o kadar sorumluluk vermiyor muyuz? Yani gittikçe gençlere sorumluluk verme yaşı daha yukarılara çekiliyor. Allah buluğ çağına erdikten sonra sen diyor artık Allah katında bütün sorumluluklara sahipsin. Ben sana güveniyorum ey kulum diyor aslında. Buluğ çağına ermiş bir çocuğa, ergenliğe ermiş bir çocuk Allah katında yetişkin bir insanın sorumluluğuna sahip. Bizim de bu gözle bakmamız lazım. Allah onda o sorumluluğa sahip olabilecek, o sorumlulukları yetine getirebilecek potansiyeli görüyorsa, bizim de ona artık sen çocuksun, yapamazsın. Belki de o yapamazsın kelimesi bazen hani şefkatten, merhametten, hani sen bunu yapamazsın sonra dediğimizde onun biraz enerjisini mi
olumsuzlaştırıyoruz,
evet,
değil mi hemen?
Aslında yapabilirsin çok demek Allah Resulü'nün örnekliğinde olduğu gibi. Sen yapabilirsin, sen başarabilirsin
sana
demek.
Sana güveniyorum,
evet,
demek.
Ve gerek. Gençlere en önemli yerlere yerleştirebilmek. Güveniyorum demek de işte sorumluluk vermekle, evet, oluyor. Evet, güveniyorum ama sonra hayır. Güveniyorsan o zaman önümü aç diyor. Önünü açman lazım. Ona eğitimde, eğitim açısından da bu öyle, bir takım sorumlulukların bu ev içinde, okulda, toplumda verilen bir takım sorumluluklar da aslında o genç için sana güveniyorumun fiiliyata, eyleme dönüşmüş şekli oluyor.
Aslında o genç de o fiiliyatı, o eylemi üzerine sorumluluk olarak aldığında,
evet,
ben inanıyorum ki ve hatta eminim ki nice kişiden daha çok gayretle,
evet,
daha azimle, daha çok çalışarak üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmek için elinden geleni yapacaktır.
O sorumluluğu hakkı, yani biz önünü daha çok açsak, yani açılmıyor değil tabii ki, yapılıyor ama o zaman hem kendisiyle, hem çevresiyle, hem Rabbiyle barışık genç daha da mutlu olacak.
Evet.
Ve sadece hani günümüzde biraz şey var, eğitim evet, ama çocuğa sadece hani kitaplar, okul dersleri, derslerini yerine getirmen lazım. Bunu yapmak bir takım diğer sorumlulukları yerine getirmesine engel değil. Aslında bir başka vereceğimiz sorumluluklar da sosyal hayatın içinde biz bir takım sorumluluklar vermiş olmamız. Bir takım sosyal faaliyetlerin içine koymamız, yaşlılarla buluşturmamız, işte kimsesizlerle buluşturmamız o hassas yüreklerde daha etkili olacak. Hı hı. Onun diğer derslerinde de başarısına biz katkı sağlamış olacağız. Bu sefer dersinde başarılı olma ya da eğitimde başarılı olmanın sadece maddi kazanç için olmadığı ya da insanın sadece maddeden ibaret olmadığı, önemli olan madde ile ruhu birleştirmek, madde ile manayı birleştirmek olduğunu göstermesi açısından önemli. Hedefimizin de kendisiyle, çevresiyle ve Rabbiyle barışık bir gençlik. Kul olduğunu unutmadan, niçin yaratıldığını unutmadan, iyi insan ve iyi kul olma gayretinde bir gençlik. İşte o zaman hani Rabbine kul olmayı unutmadığı zaman bu sürecin de onu Allah'ın hiç kimsenin gölgesi, hiçbir gölgenin olmadığı diyor hadis-i şerifte, sadece arşın gölgesinde gölgelenecekler katına yükseltiyor. Yani bizim yaptığımız şeyle gencin yaptığı ibadet ya da davranış, güzel şeyleri de aynı derecede görmüyor. Onunkinin daha kaliteli olduğunun da müjdesini veriyor. Çünkü o yaşta o heyecanı güzele, iyiye, hayra kanalize edebilmek. Hedefin bu olması lazım.
Evet.
Bizim Allah Resulü'nün örnekliğinden bugüne getirdiğimizde gencin toplumuyla daha barışık bir yerlerde olduğunu görmemiz açısından önemli. Yapılan güzel şeyler var. Bir taraftan da hani gençliğimizin boşluğa düşmesi ya da bir takım mutsuzluklar. Bütün bunları da ona sorumluluk vererek, Allah Resulü'nün verdiği sorumluluklar gibi, sen önemlisin, sen bu toplumun en büyük değerisin ve biz sana muhtacız. Yani çünkü senin sen yapacağımız, evet, bu toplumun geleceği, insanlığın geleceği, sadece toplumumuzun, evet, ailesinin geleceği, toplumun geleceği ama bütün insanlığın geleceği de senin ve elhamdülillah çok güzel bir ülkemiz var. Çok güzel değerlerle yetişen bir gençliğimiz geliyor ve bu gençliği biz daha da güzel yerlere taşırsak sadece ülkemiz için değil, dünyada da sözü olan bir gençlik bizi bekliyor. Evet. Hedefimizin de bu olması gerekiyor.
Değerli hocam, son dakikalarımızdayız. Son cümlelerinizi de alalım, sonra veda edelim.
İnşallah yapacak güzel işleri, gayreti olan bir gençlik hedefimizin olması lazım. İnsanın yetişmesi de zaten bir toplum içerisinden en büyük değer. Yapılabilecek en büyük yatırım da bizim için gençliğimize olan yatırım olduğunu. Ama gençliği de yetişkinlerle buluşturarak, onların hayat tecrübelerinden de istifade etmeyi bilerek, kendi içinde sadece gençler gençlerle meşgul olsun ya da birbiriyle iletişim olsun değil de tam tersine gencin hem kendinden küçüklerle hem yetişkinlerle iletişim kurarak yetişmesine, değişmesine yolunu açmamız gerekiyor. Ama bir taraftan da şunu unutmayalım, kendisini değişme ve değiştirme yolunda bakabilen her insan gençleri, hayatta yapabilecek güzel şeyleri olan insanların da genç olduğunu unutmayalım.
Biz de gençiz, evet, değerli hocam.
Evet, sadece önemli olan o hayattaki yaşam enerjisini, güzel şeyler yapma arzusunu, hayata gülerek bakma, hayatı Allah'ın verdiği bir hediye olarak görme arzusunu kaybetmeden yaşayabilmek.
Evet, ne güzel ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, bu güzel konuyu bizlerle ve dinleyicilerimizle paylaştığınız için gençlerimize selam olsun öyleyse. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamız Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamıza çok teşekkür ediyoruz katıldığı ve verdiği bilgiler için. Bugün Peygamberimiz ve gençliği konuştuk. Ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar ama pazartesi günü saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'de tekrar sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Görüşmek dileğiyle şimdilik izninizi istiyoruz. Hoşçakalın.
fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O günkü gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. O günkü gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Yaktın ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Ateşli dudaklarım, gamzeli yanaklarım. Ateşli dudaklarım, gamzeli yanaklarım. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Antalya 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Kullanmaya, kişiye dayanıklı cam.